Ayrım 14.
Üniversite öğrencisi okuldaki rolünü rekabetçi tarzda oynar veya okula uyarlanırken öğrenci rolünün davranış örüntülerini sergiler. Bir erkek kayınbiraderiyle çatışırken oyun arkadaşlarıyla işbirliği içinde olabilir. Fakat o yine de ailesel ve boş zamansal roller oynamaktadır. Üçüncü nokta, sosyal süreçlerin somut işleyişi bazen karmaşık gibi görülebilir. Çünkü kişiler ve gruplar aynı zamanda açıkça iki ayrı etkileşim tipi içinde olabilirler. Bu sorun sosyal süreçteki hedefi belirtmemizle çözümlenebilir. Örneğin iki erkek kardeş aynı kızı sevme konusunda rekabet edebilirler. Fakat bu kardeşler bir işin başarılmasında başarılı bir işbirliği de sergileyebilirler. İki siyasal parti bir diğeriyle yoksulluk programı veya sosyal refah sorunları üzerinde karşıtlık içinde olabilir. Fakat dış ilişkiler siyasası üzerinde görüş birliği içinde bulunabilirler. Son olarak bir toplumda bu etkileşim formlarının işleyişinde kültürün etkisi önemli bir faktördür. Kişilerin önem verdiği sosyal değerler söz gelimi rekabetin işbirliğinden daha mı yoğun vurgulanacağını veya ne dereceye kadar ırksal veya etnik azınlığın veya alt sosyal sınıfın sosyal süreçlere katılmasına izin verileceğini belirlemede yardımcı olur. Kültür çeşitli etkileşim süreçlerinin kural ve sınırlarını, etkileşimin yöneldiği hedefin değerini belirler. Örneğin bir Bushman beslenme ve avlanma hakkı uğruna girişilen rekabeti anlar. Ama aynı rekabetin petrol alanları, altın madenleri ve uranyum depoları üzerinde de yürütülmesini anlamsız bulur. Buradaki farklılık kültürel değerlerden ileri gelmektedir. Sosyal süreçlerin kavramsal matriksi. Görmüş olduğumuz gibi sosyal ilişkilerin içeriğini hem açık hem kapalı davranış örüntüleri oluşturur. Başka bir deyişle, işbirliği veya çatışmayı incelerken sadece etkileşim formunu belirten davranışın dışsal manifestolarını incelemekle kalmayıp, aynı zamanda bunlarla ilgili olan içsel tutumları, fikirleri, yargıları ve yanlılıkları da inceleriz. Rekabet gözlemlenebilen, dışsallaştırılmış bir davranış örüntüsü olduğu kadar, çok sayıda kişinin paylaştığı bir zihinsel durumdur da. Bunların aynısı diğer süreçler, uyarlanma, işbirliği, özümseme, çatışma ve karşıtlık içinde söylenebilir. Her toplumda daha genelleşmiş kavramsal davranış örüntüleri de bulunur. Bunlar yukarıda belirttiğimiz gibi bağlayıcı ve ayırıcı etkileşim formları için bir çeşit matriks olarak da hizmette bulunur. Bağlayıcı süreçlerin temel örüntüleri adalet, hak ve sevgidir. Bunların her biri de sosyal ilişkidir. Çünkü sadece toplumun üyesi olan bireyin zihninde var olan kişisel erdem veya iyi alışkanlıklar değil, fakat aynı zamanda karşılıklı kavramsal davranışlardır da. Gerçekte bir diğerlerine adil ve hakça davranan sevecenlik dolu iki veya daha çok kişi arasındaki davranış örüntüleri olmak dışında somut olarak gösterimlenemezler. A. Hakkaniyet, ilgili kısımların birbirlerine olan yükümlülüklerini yerine getirdiği bir etkileşim örüntüsü, bir sosyal süreçtir. Hakça ilişki, resmi veya gayri resmi sözleşmelere dayalı bir örüntüdür. Bu ilişki içinde bir kişi veya grubun hakları diğerlerinin yükümlülükleriyle karşılanır. Hak kavramı ve onun somut ifadeleri her toplumda bulunur. Tarzları ise toplumdan topluma büyük farklılıklar gösterir. Bu noktada törelerin her toplumdaki en zorlayıcı davranış örüntüleri olduğunu anımsayalım. Bunun anlamı şudur. Başkalarına gösterilecek zorunluluk ile başkalarının hareketlerine izin verme ve teşvik etme bir toplumdaki kişilerin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin düşüncelerinin moral düzleminde bulunur. Töreleri bile bile çiğneyen bir kişi ortak refahı tehlikeye atmakta, başkalarına karşı yanlış yapmakta ve uygun olmayan bir tarzda hareket etmektedir. Başka bir deyişle toplum, bireyin en önemli davranış örüntülerine uymasını bekler ve bu beklentisinin de kendi hakkı olduğunu ileri sürer. Uyma durumundaki kişi ve gruplarda hakkaniyet sürecine göre hareket etmiş olurlar. B. Adalet, davranış örüntülerinin moral olarak tanımlanmadığı veya katı bir biçimde zorlanmadığı alanlarda beklenen bir etkileşim formudur. Adil sosyal ilişkiler yürüten kişiler, yasaların katı maddelerinin ve resmi sosyal yaptırımların gerektirdiğinden çok, ortaklaşa olarak uygun görülenin beklentilerini yerine getirirler. Şeyleri yapılmasında neyin uygun olduğu, sosyal deneyimin dışında ortaya çıkan bir etkileşim tipidir. Adalet bazen örneği olmayan bir durumda karşımıza çıkar. Kaza ve doğal afetlerde olduğu gibi. En çok da folkway ve görenek görüntülerinde karşımıza çıkar. Genel sosyal hedefler ve ortak refah anlayışı kişiler arası adil ilişkileri gerektirir. Olağan günlük sosyal ilişkiler, temas ve iletişim genellikle hakkaniyetten çok adalet sayesinde gerçekleşebilme olanağına kavuşur. C. Sosyal sevgi son derece geniş bir süreçtir. Sevgide karşılıklı etkileşen kısımlar bir diğerlerinin kazançlı çıkacağı şeyler yapar ve isterler. Burada sözünü ettiğimiz sevgi romantik nitelikte veya doğuştan geldiği varsayılan ana baba, kardeş ve yakın akrabalara duyulan sevgiden farklıdır. Bunlar kişisel etkileşimin dar ve sınırlı formlarıdır. Sosyal bilimciler sosyal sevgi sürecini belirtmek için altruizm terimini sık sık kullanırlar. Bu terim hak ve adalet terimlerinin çok ötesine giden, başkaları için girişilen gönüllü hizmet ve ilginin belli bir derecesine işaret eder. Bir anlamda sevgi en temel sosyal ilişkidir. Diğerlerinden daha önemlidir. Sevgisiz bir sosyal yaşam düşünülemez, değilse bile dayanılamazdır. Sosyal sevgi resmi sosyal baskılar altında işlemez. Sevgi örgütlü toplumun katı yükümlülüklerini gerektirmez. Çeşitli formlarda gösterimlenebilir. Tüm değerli sosyal erdemler sosyal sevginin manifestasyonlarıdır. İncelik, komşuseverlik, cömertlik, iyilik gibi. Bu çeşit ilişkiler bencilliğin, kendini düşünmenin, etnosentrizmin, kindarlığın panzehiridir. Sosyal rollerini oynayan her kişi çeşitli derecelerde sevgi de sergiler. Şurasını unutmayalım ki, burada hak, adalet, sevgi süreçleriyle sosyolojik açıdan ilgilenilmiştir. Psikolojik ve bireysel bakış açısından bu süreçleri kişi ve gruplar arası sosyal ilişkiler olarak analiz etmiş bulunuyoruz. Bu üç sürecinde işbirliği uyarlanma ve özümseme gibi birleştirici ve olumlu ilişkilerin temelinde yattığı açıktır. Adalet, hak ve sevginin engellenmelerle karşılaşması halinde ise çatışma, karşıtlık ve rekabet gibi ayırıcı süreçlerin olumsuzlukları daha belirgin hale gelir. 4. Kurumlar. Kurum tanımı, kurum ve grup, kurumların işlevleri, kurumların evrenselliği ve çeşitliliği, kurum sınıflamaları, kurumlar ağı, kurumlar ve sosyal yaptırımlar, toplam kültür olarak kurumsal sistem. Kurumlar. Sosyolojinin pek çok terimi gibi kurum da gündelik yaşantımızda sık sık çeşitli kavramları adlandırmak için kullanılmaktadır. Örneğin korunmaya muhtaç çocukların barındıkları yerler, spor kulüpleri birer kurum olarak adlandırılır. Bunların hepsi de kullanıldıkları bağlamda doğrudur. Ama sosyolojik açıdan kurum daha farklı bir kavrama işaret etmektedir. Kurum tanımı. Sosyolojik açıdan kurum ne bir kişidir ne de bir grup. Kültürün bir kısmıdır. İnsanların yaşam tarzlarının örüntüleşmiş bir parçasıdır. Görmüş bulunduğumuz gibi, açık ya da kapalı davranış örüntüleri kişilerin oynadığı sosyal roller ve kişiler arası çeşitli sosyal ilişkilerle ilintilidir. Bu ilişkiler arasında ise sosyal süreçler bulunur. Sosyal ilişki ve roller kurumun temel öğeleridir. Kurum, çoğunluğun paylaştığı ve bazı temel grup gereksinmelerinin karşılanması amacına yönelik davranış örüntüleri bileşimidir. Kurum tanımının daha iyi anlaşılabilmesi için önce kurumun özelliklerini belirtmek yararlı olacaktır. Kültürel bir kurum şu temel öğeleri kapsamalıdır. A. Kurumları kişileştirmemize karşın her bir kurumu sosyal gereksinmelerin karşılanmasına yönelik bir hedefe sahipmiş gibi düşündüğümüzde kurumların amaçlı olduklarını söyleyebiliriz. Kurumlar temel davranış tarzlarıdır. Birlikte bulunan kişiler kurumlar yoluyla bir takım işler gerçekleştirirler. B. Kurumlar oldukça sürekli bir içeriğe sahiptir. Bir kültürde kişilerin gerçekleştirdiği örüntüler, roller ve ilişkiler bir süre sonra gelenekselleşir, tüm insan yapısı nesneler gibi de değişmeye uğrarlar. Ancak kurumsal değişme oldukça yavaştır. C. Kurumlar yapılanmış, örgütlenmiş ve eşgüdümlenmiştir. Kurumları oluşturan parçalar bir diğerlerine dayanırlar ve birbirleri üzerinde baskıda bulunurlar. Bu durum sosyal rol ve ilişkilerin, davranış örüntülerinin yapılaşmış bileşimi olması gerçeğinden kaynaklanır. D. Her kurum ne kadar diğer kurumlarla bağımlı olsa da bir birim olarak işlenmesinden dolayı yine de biricik bir yapıdır. Bir kültürdeki hiçbir kurum diğerlerinden tümüyle ayrı olamaz. Her kurum tanınabilen bir davranış örüntüsü olarak işlevde bulunur. E. Kurumlar zorunlu olarak değer yüklüdürler. Çünkü tek biçimli davranışların yinelenmesi, hareketin normatif kodları haline gelmiştir. Bu kodların bazıları yazılı hukuka girer. Çoğunluğu ise kişiler üzerinde bilinçaltı sosyal baskı yaratır. Bu özelliklere dayanarak kurumu tam olarak şöyle tanımlayabiliriz. Bir kurum, kişilerin temel sosyal gereksinimlerini karşılama amacıyla belirli onaylanmış ve birleştirilmiş tarzlarda oynadıkları oldukça sürekli sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır. Kurum ve grup. Kurum ve grup terimleri genellikle karıştırılır. Bu terimlerin eş anlamlı olmadıklarını bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu terimlerin tekabül ettiği kavramlar bilinebilirler ve birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebilirler. Çünkü o kavramların tekabül ettiği nesneler gerçekte de birbirinden farklıdır. Kuşkusuz kurum kavramı bir soyutlamadır. Ancak kendi başına kültürün herhangi bir maddi nesnesi kadar gerçek ve o nesneden çok daha önemlidir. Teknik tanımı açısından kurum bir grup insana tekabül etmez. Kişiler ile bu kişilerin gerçekleştirdiği davranış örüntüleri arası farklılığın önemini daha önce görmüştük. Kişinin yaptığı gruptan farklıdır. Davranış örüntüleri, süreç ve roller kurumsallaşmıştır. Fakat kişiler ve gruplar kurumsallaşmamıştır. Grup, kurumları gerçekleştiren kişilerin oluşturduğu bir çoğulluktur. Üniversite, eğitimsel bir kurum olarak adlandırılır ve düzenli bir davranış sistemini izleyen bir küme kişiden oluşur. Aynı biçimde siyasal kurumlarda siyasetçilerden değil fakat siyasal olarak adlandırılan davranış çeşitlerinden oluşur. Bir grup insanın içsel tutumları ve dışsal alışkıları temel sosyal gereksinimlerinin ortaklaşa tatminine yöneltilmiştir. Töreler, folkways'ler ve görenekler şeyleri birlikte gerçekleştirmenin kurumsallaşmış yollarıdır. Tesadüfi insan etkileri değildir. Bilinebilen ve değer verilen hedeflere doğru kanalize edilmişlerdir. Kişiler süreçleri ve rolleri gerçekleştirirken, bir yandan da söz konusu süreç ve rolleri birbirine bağlamış ve dolayısıyla hepsini bir kurum olarak bir araya getirmiş olurlar. Kurumların işlevleri. Grup yaşamındaki kişilere kurum ne yapar? Bu soruyu açıklıkla yanıtlamak için belli bir takım ön değerlendirmeler yapmalıyız. İlki bir kurumun nesnesi, amacı veya hedefi bir grubunkiyle aynıdır. Ekonomik, dini ve siyasal gruplar kültürün kurumsallaştırdığı ekonomik, dini ve siyasal amaçlar için çabalarlar. İkincisi, grubun yerine getirdiği işlevler, kişiler tarafından örüntüleşmiş tarzlarda oynanan kavramsal ve dışsal etkinliklerdir. Kişiler günlük yaşantılarındaki sosyal rol ve ilişkilerinde kurumsallaşmış hedefler ve örüntüleşmiş etkinliklerden başka bir de tüm kurumlar toplumdaki kişiler için belli, genelleşmiş bir takım işlevleri yerine getirirler. Burada tartıştığımız konu sadece bu üçüncü, yani kurumların genelleşmiş işlevleridir. Kurumların genelleşmiş işlevleri iki ayrı açıdan sınıflandırılabilir. Kurumsal işlevler, bireysel kişi ve gruplar üzerindeki etkilerine göre irdelendiğinde, kurumsal işlevlerin bazılarını olumlu, bazılarını olumsuz olarak adlandırırız. Kurumların olumlu işlevleri, gruplarda yüksek düzeyde bir bütünleşme ve eşgüdüme yol açar. A. Kurumlar, kişilerin sosyal davranışlarını kolaylaştırırlar. Toplumun düşünce ve eylem tarzları, birey topluma girmeden önce büyük ölçüde düzenlenmiş ve planlanmıştır. Kişi şeyleri nasıl yapacağını öğrenmek veya keşfetmek için zaman ayırmak zorunda değildir. Çünkü kişi nasıl sorusunun yanıtlarını sosyalizasyon süreci içindeyken öğrenmiş ve bu davranış tarzlarına alışmıştır. Kişinin pek çok davranışını us dışı veya otomatikmiş gibi görürüz. Çünkü davranış kurumsallaştırılmıştır. B. Bu işlevin bir sonucu olarak kurumlar bireylere hazır yapılmış sosyal rol ve sosyal ilişki formları temin ederler. Temel rol ve ilişkiler, bu rol ve ilişkiler insan ürünü olsa bile bireyler tarafından keşfedilmemiştir. Pek çok örnekte kişi, başkalarıyla ilişkisinde ve rollerin oynanmasında hangi davranışın kendinden beklendiğini bilir. Kurumlar bireye sayesinde bireyin kendi özel yetenek ve dileklerini geliştirebileceği önceden var olan roller temin ederler. Birey işletme yöneticisi, hukukçu, eş, basketbol oyuncusu ve benzeri rollerde neyin olacağını ve neyin beklendiğini bildiği için kendini rolün oynanmasına uydurmayı başarır. Bu özünde rolün kurumsallaştırıldığı anlamına gelir. C. Kurumlar toplam kültürün istikrarlılığı ve eşgüdümü için birer ajan olarak da hizmet ederler. Süreklilik, sağlamlık, dayanıklılık insan davranışlarını istikrarlı ve uyumlu hale getiren kurumlar sayesinde sağlanır. Kurumsallaşmış düşünme ve davranma yolları insanlar için bir anlam ifade eder, bir güvenlik aracı sağlar. Kişilerin büyük çoğunluğunun onayladığı normal ve uygun yollar haline gelirler. Dinamik kültürlerdeki kurumların öğeleri değişebilirken, temel kurumlar istikrar ve dayanıklılık içinde var olmalarını sürdürürler. D. İstikrar işleviyle yakından bağlantılı bir gerçekte kurumların davranışları kontrol etme yönelimleridir. Kurumlar toplumun sistemli beklentilerini içerirler. Kurumlar var olduğu için bireysel kişi diğer kişiler arasındayken nasıl düşünüp davranması gerektiğini bilir. Grup davranışı genellikle bilinç altında sürekli yinelenmelerle düzenlenir. Bir planlama gereksinimi doğduğunda da normal prosedürün doğrusu kurumlardan kolaylıkla araştırılıp bulunabilir. Birey ve gruplar için kurumlara uymak, kurumlardan saptanmaktan daha kolaydır. Kurumların sadece var olmaları bile, sosyal baskı yoluyla olası sapkın grupların davranışlarının düzeltilmesinde etkili olur. Kurumların bu olumlu işlevlerinden başka dikkate alınması gereken bir de olumsuz yanları vardır. Hiçbir kültür tüm parçalarıyla herkesin optimum düzeyde kazançlı olmasını sağlayacak biçimde işlemediğinden, kurumların işleyişinde belli güçlerin davranışlarının düzeltilmesinde etkili olur. A. Genel kurumların temel olumsuz işlevi zaman zaman sosyal ilerlemeyi engellemelerinde ortaya çıkar. Kurumlar sosyal davranışını koruyucusu ve sürdürücüsü oldukları için katı olma ve değişmeyi önleme eğilimindedirler. Bu tutuculuk iki katlı bir işlev gösterir. Kurumlar bazen bir davranış örüntüsünü, o davranışla temsil edilen değerin modası geçmiş bile olsa korurlar. Öte yandan bazen de kişilerin çoğunluğunun dışsal davranışı ile oldukça uyumsuz olan sosyal değerleri korurlar. B. Kurumlar bazen bireylerin sosyal kişiliğini engellemeye de yol açarlar. Kültüre uymayan, kültürdeki kurumların kontrolüne karşı çıkmaya kalkışan kişiler acayip olarak görülür. Bu kişiler kurumların kendilerini katı bir biçimde sakinleştirmesine izin vermeye pek istekli olmadıkları için uyumsuz olabilirler. Bu kişiler kısa sürede şu veya bu çeşit bir sapkın kişi olurlar. Reform hareketlerine katılır, suç davranışlarına kalkışır veya başkalarının kültürel olarak anormal gördükleri bir biçimde davranırlar. Mutlak bir bireysel özgürlük hiçbir toplumda yoktur. Ancak kişisel engellenmelerle bireyciliğin yüce bir ideal olarak tanındığı, fakat aynı zamanda kurumların insanları uyuma zorladığı yerlerde sık sık karşılaşılır. C. Diğer bir olumsuz işlev, sosyal sorumluluğun karıştırılmasıdır. Tümüyle moda dışı olan eski davranış tarzları zaman zaman bazı bireyleri sıkar ve reform gerektirir. Ancak hiç kimse bu davranış tarzlarının değiştirilmesi sorumluluğunu almazsa yaşamalarını sürdürürler. Sorumluluk karışmasının kanıtı, kişiler sistemden yakınmaya başladıklarında veya davranışlarını yerleşik alışkılara bağlayarak haklı çıkarmaya kalkıştıklarında açıkça ortaya çıkar. Bir kurum kişiler üzerinde haksızlık yapabilir. Ancak kurumun uzun bir geçmişinin bulunması kurumu adeta haklı kılar. Bazı örneklerde ise değişmeden korkan kişilerin yerleşikliğin rahatsızlığını ve uygunsuzluğunu kabul etmeyi yeğledikleri görülür. Kurumların evrenselliği ve çeşitliliği. Görmüş bulunduğumuz gibi kurumların bir parçası olan örüntüler, roller ve ilişkiler her toplumda bulunurlar. Örüntü, rol ve ilişkiler her yerde sistemli bir biçimde kurumlar içinde düzenlenmiştir. Temel kurumlar her yerde zorunlu olarak bulunur hem de sosyal davranışları kurumsallaştırırlar. Her toplumda temel evrensel sosyal gereksinmeler kültürel olarak onaylanmış ve sistemli bir tarzda karşılanırlar. Temel kurumlar aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset ve boş zaman değerlendirme, kültür için son derece önemlidir. Bunlarsız bir sosyal yaşam düşünülemez. Antropologlar temel kurumların bulunmadığı ilkel, çağdaş ya da tarihsel bir toplumu henüz keşfedememişlerdir. Bu gerçek kuşkusuz bu kurumlar için duyulan özsel zorunluluğu ortaya koymaktadır. Öte yandan antropologlar bu kurumların karşılaştığı en alt düzeydeki temel gereksinmelerin çok çeşitli olabileceğini de bulmuşlardır. Kendi kültürü dışındaki başka bir kültürü tanıyan herkes, bu başka kültürdeki aile alışkılarının, dini törelerin, boş zaman değerlendirme eğilimlerinin ve diğer kurumsallaşmış örüntülerin dikkati çekecek ölçüde farklılık gösterdiğini bilir. Eğitim, ekonomi ve siyaset olaylarının yürütülme tarzı kültürden kültüre geniş çeşitlilikler gösterir. Evrenselliğin ve çeşitliliğin böylesine bir bileşim sergilemesi, sosyal davranışın gizil güçlerinin esnekliğini bilenleri şaşırtmaz. Sosyolojinin bulgularına göre, dünyadaki kişiler bazı açılardan birbirine benzer, bazı açılardan da birbirlerinden ayrılıklar gösterir.